Ayrım 4.
Ve önünde Marjorie, 15'inde küçük bir fabrika kızı duruyordu. Fasulye ziyafetinden sonra onu evine bırakmıştı. Domuzlara bile layık olmayan bu harap kasvetli apartmanda yaşıyordu. İyi geceler derken Martin'in elleri kızın yine uzandı. Kız dudaklarını öpülmesi için uzattı ama o kızı öpmeyecekti. Nedense ondan ürküyordu ve o zaman kızın eli elinin üzerine kapandı ve ateşli bir biçimde bastırdı. Martin, kızın nasırlarının kendisinkiler üzerinde sürtünerek hışırdadığını hissetti ve büyük bir acıma dalgası onu sardı. Kızın istekli aç gözlerini ve çocukluktan olgunluğa fırlayan ürkek, yaban, kötü beslenmiş kadın biçimini gördü. O zaman büyük bir hoşgörüyle ona sarıldı, durdu ve onu dudaklarından öptü. Kızın bir kedi gibi ona sıkıca sarılışını duydu ve onun mutlu küçük haykırışı kulaklarında çınladı. Zavallı küçük aç varlık. Martin çok önce olanların hayalini süzmeyi sürdürdü. Eti o gece Marjorie ona sıkıca sarıldığı zaman ürperdiği gibi ürperiyordu ve yüreği acımayla ılınmıştı. Yağlı, kurşuni, hazin bir görünümdü ve kaldırım taşları üzerinde bir yağmur kaygan çiseliyordu. Ve sonra ışıltılı bir ihtişam duvarda diğer hayalin üzerinde onu yok ederek parladı. Ruth'un solgun yüzü altın saçlardan bir taçın altında uzak ve ulaşılmaz bir yıldız olarak ışıldadı. Browning ve Swinburne'ın sandalyeden aldı ve onları öptü. Fark etmez, bana tekrar ara dedi diye düşündü. Aynada kendisine bir kez daha baktı ve büyük bir ciddiyetle yüksek sesle konuştu. Martin Eden, yarın ilk iş bir genel kütüphaneye gideceksin ve görgü kurallarını okuyacaksın. Anlaşıldı. Gazı söndürdü ve yaylar bedenin altında gıcırdadı. Ama sövmeyi bırakmak zorundasın Martin oğlum, sövmeyi bırakmak zorundasın dedi. Sonra uykuya ve çılgınlıkla atılganlıkta afyonkeşlerinki ile yarışan düşler görmeye daldı. 5. Ertesi sabah Martin, düşlerin çiçekli görünümlerinden, eziyetli bir yaşamın sarsıntı ve çekişmeleriyle titreşen, sabun köpüğü ve kirli çamaşır kokan buharlı bir ortamı uyandı. Odasından çıkarken su şapırtısı, keskin bir haykırış ve kız kardeşi rahatsızlığının acısını pek çok çocuğundan birinden çıkarırken yankılanan bir şaklama duydu. Çocuğun yaygarası bir bıçak gibi içine işledi. Her şeyin bilincindeydi. Soluduğu hava bile iğrenç ve bayağıydı. Ruth'un içinde yaşadığı evin uyumlu ve güzel ortamından ne kadar farklı diye düşündü. Orada her şey ruhsaldı. Burada her şey maddesel ve bayağı bir biçimde maddeseldi. "Buraya gel Alfred!" diye seslendi ağlayan çocuğa. Aynı zamanda yaşama karşı genellikle gösterdiği o rahat tavırla paralarını içinde gelişigüzel taşıdığı pantolon cebine elini sokarak. Küçüğün eline bir çeyrek koydu ve onu bir an kollarının arasında tutarak hıçkırıklarını yatıştırdı. "Şimdi koşuver ve biraz şeker al. Kardeşlerine de vermeyi unutma. Dikkat et, geç biten türden olsun." Kız kardeşi kızarmış yüzünü çamaşır leğeninden kaldırarak ona baktı. "Bir beşlik yeterdi," dedi. "Tam senin işin işte. Paranın değerinden hiç haberin yok. Çocuk yemekten kendini hasta edecek." "Bir şey değil kardeşim," diye neşeyle cevapladı. "Param kendisine göz kulak olur. Eğer çok meşgul olmasaydın seni öperek günaydın derdim." İyi olduğunu ve kendince onu sevdiğini bildiği kız kardeşine sevgi göstermek istiyordu. Ama kız kardeşi nedense yıllar geçtikçe kendi özünden uzaklaşıp gittikçe daha şaşırtıcı davranıyordu. Onu değiştiren ağır çalışma, birçok çocuk ve kocasının söylenmeleri olduğuna karar verdi. Bir imge parlaması ile ona öyle geldi ki kız kardeşinin duası bayat sebzelerin, kokulu sabun köpüklerinin ve dükkanda tezgahın üzerinden aldığı yağlı onlukların, beşliklerin ve çeyreklerin niteliklerini kazanıyordu. "Hadi git de kahvaltını yap," dedi kabaca, gizlice hoşlandığı halde. Tüm bir gezginci soyu olan kardeşlerinin içinde Martin her zaman gözdesi olmuştu. "Haberin olsun, seni öpeceğim," dedi yüreğinde ani bir oynama ile. Baş parmağı ve işaret parmağı ile önce bir kolundan sonra diğerinden damlayan sabun köpüklerini sıyırdı. Martin kolları ile onun muazzam belini sardı ve onu ıslak buğulu dudaklarından öptü. Duygunun güçlülüğünden çok, sürekli aşırı çalışmadan gelen zayıflıktan gözyaşları kadının gözlerine doldu. Kadının ona itip kendinden uzaklaştırmasından önce Martin bir an için onun nemli gözlerini gördü. "Kahvaltıyı fırında bulacaksın," dedi kadın aceleyle. "Jim şimdi kalkmış olmalı. Ben çamaşır için erken kalkmak zorundaydım. Haydi şimdi git ve evden de erken çık. Bugün iyi bir gün olmayacak. Tom ayrıldı ve Bernard'dan başka arabayı kullanacak kimse yok." Martin mutfağa kalbinde bir batma duygusu ile gitti. Kız kardeşinin kırmızı yüzü ve pasaklı halinin imajı beynini bir asit gibi oyuyordu. Yalnızca birazcık zamanı olmuş olsaydı kız kardeşi onu sevebilirdi sonucuna vardı. Ama o ölesiye çalışıyordu. Onu öylesine çok çalıştırması için Bernard Higginbotham bir hayvan olmalıydı. Ama öte yandan Martin o öpücükte güzel herhangi bir şey olmadığını hissetmekten kendisini alamadı. Gerçekte o olağan dışı bir öpücüktü. Kardeşi onu yıllardır yalnızca yolculuklardan dönünce ve yolculuklara giderken öpmüştü. Yine de bu öpücük sabun köpüğü tadındaydı ve Martin dudakların pörsümüş olduğuna dikkat etmişti. Bir öpücükte olması gereken hızlı canlı bir dudak basıncı yoktu. Onunki nasıl öpüleceğini unutacak kadar uzun süredir yorgun olan yorgun bir kadının öpücüğüydü. Onu evlenmemiş bir kız olarak hatırladı. Çamaşırhanede zor bir iş gününden sonra bütün gece en iyi bir biçimde dans eder ve dansı bırakınca yeni bir günlük ağır çalışmaya gideceğini düşünmezdi. Ve o zaman Ruth'u ve onun her yanında olduğu gibi dudaklarında da olması gereken serin tatlılığı düşündü. Onun öpücüğü onun el sıkışması gibi ya da birine bakışı gibi sağlam ve içten olacaktı. Hayalinde onun dudaklarını kendisininkilerin üzerinde düşünmeye cesaret etti ve öylesine canlı hayal etti ki o düşünceyle başı döndü. Gül yaprağından bulutların içinde sürükleniyor ve beyni onların kokusuyla doluyor gibiydi. Mutfakta öteki kiracı Jim'i gözlerinde hasta, uzak bakışlarla isteksizce lapasını yerken buldu. Jim bir boru onarımcısının çırağıydı. Gevşek çenesi ve zevk düşkünü doğası bir tür çekingen ahmaklıkla birleşince onun ekmek yarışında hiçbir yere varamayacağını ortaya koyuyordu. Martin soğuk, yarı çiğ yulaf evzimesine sıkıntıyla bakarken Jim "Neden yemiyorsun?" diye sordu. "Dün gece gene sarhoş muydun?" Martin başını iki yana salladı. Her şeyin bu mutlak sefilliğiyle ezilmişti. Ruth Morse şimdiye dek olduğundan daha uzağa gitmiş görünüyordu. Ben sarhoştum, övünmeli, sinirli bir kıkırdamayla sürdürdü Jim. Gırtlağıma kadar içkiyle doldum. Ah, kız olağanüstüydü, bile eve getirdi beni. Martin duyduğunu gösterecek biçimde başını salladı ve bir fincan soğumuş kahve doldurdu. Bu gece Lotus Club'a dansa gidiyor musun diye sordu Jim. Biri olacak ve eğer o Temiskal grubu gelirse fırtınalı bir yer olacak. Hanım arkadaşımla birlikte gittiğim halde ben aldırmıyorum, fark etmez. İyi ama ağzımda garip bir tat var. Yüzünü ekşitti ve o tadı kahveyle gidermeye çalıştı. Julia'yı tanıyor musun? Martin başını iki yana salladı. Benim hanım arkadaşım diye açıkladı Jim. Ve o bir şeftali gibi. Seni tanıştırırdım ama onu elimden alırsın. Anlamıyorum kızlar sende ne buluyor. Gerçekten anlamıyorum. Ama onları arkadaşların elinden alman hasta ediyor adamı. Senden kimseyi almadım. Martin ilgisizce cevapladı. Ne de olsa kahvaltıyı sürdürmek gerekti. Evet benden de aldın. Diğeri heyecanla ileri sürdü. Maggie vardı ya. Onunla hiçbir ilgim olmadı. O bir gece dışında hiçbir zaman onunla dans etmedim. Evet, işte her şey de ondan oldu diye haykırdı Jim. Onunla yalnızca dans ettin ve ona baktın ve her şey bitti. Kuşkusuz senin kötü niyetin yoktu ama o bizim hesabı temelli kapattı. Bir daha bana bakmadı ve hep seni sordu. Eğer isteseydin hemen seninle buluşurdu. Ama ben istemedim. Fark etmez, ben açıkta kaldım. Jim ona hayranlıkla baktı. Neyse, bunu nasıl yapıyorsun Mart? Onlara fazla aldırmayarak diye cevapladı. Yani onlara aldırmadığını inandırarak demek istiyorsun. Hevesle sorguladı Jim. Martin bir an düşündü. Daha sonra cevapladı. Belki öyle de olur ama sanırım benimki farklı. Ben hiçbir zaman aldırmadım pek fazla. Eğer bunu taklit edebilirsen olur herhalde. Dün akşam Riley'nin ambarında olmalıydın dedi Jim. Hiç ilgisi yokken. Birçok kişi eldiven giymişti. West Oakland'dan bir şeftali vardı. Ona fare diyorlardı. İpek kadar kaygandı. Ona kimse dokunamadı. Hepimiz senin orada olmanı istedik. Her neyse sen neredeydin? Oakland'a gitmiştim diye cevapladı Martin. Tiyatroya? Martin tabağını itti ve kalktı. Bu akşam dansa geliyor musun? Diğeri arkasından seslendi. Hayır sanmam diye cevapladı. Aşağıya indi ve caddeye çıktı derin soluklar alarak. Çırağın gevezeliğinin onu çileden çıkardığı o ortamda bunalmıştı. Uzanıp Jim'in yüzünü lapa tabağına sokmamak için kendini kontrol etmeye uğraştığı anlar olmuştu. O gevezelik ettikçe Ruth daha uzaklaşmış görünüyordu Martin'e. Böyle sırlarla birlikte olarak ona nasıl layık olabilirdi? Bu sorun karşısında kendi işçi sınıfı durumunun kara basınıyla ezilmiş olarak dehşete kapıldı. Her şey uzanmış, onu aşağı doğru çekiyordu. Varoluşun ağzındaki tadı iyi bir tat değildi. O zamana dek çevresindeki her şeyle birlikte yaşıyorken varoluşu iyi bir şey olarak kabul etmişti ve kitap okuduğu zamanlar dışında onu hiç sorgulamamıştı. Ama o zamanlar onlar yalnızca kitapçılar, daha iyi ve olanaksız bir dünyanın büyülü masallarıydılar. Ama şimdi Martin tam orta yerinde Ruth adlı çiçek gibi bir kadınla o dünyayı olanaklı ve gerçek olarak görmüştü. Ve bundan sonra acı tatları, sancı gibi keskin özlemleri ve besini umut olduğu için düş kırıcı olan umutsuzluğu tanımak zorundaydı. Berkeley Genel Kütüphanesi ve Auckland Genel Kütüphanesi arasında ikircikli kaldı ve sonunda ikincisi üzerinde karar verdi. Çünkü Ruth Auckland'da oturuyordu. Kim bilir, bir kütüphane onun için en uygun bir yerdi ve onu orada görebilirdi. Kütüphanelerin yöntemlerini bilmiyordu ve görevli olduğu anlaşılan zarif yüzlü Fransız görünüşlü bir kız referans bölümünün üst katta olduğunu söyleyene kadar sonsuz roman rafları arasında dolandı durdu. Masada oturan adama sorması için yeterli bilgisi yoktu ve serüvenine felsefe bölümünden başladı. Felsefe kitabını duymuştu ama bu konuda bu kadar çok kitap yazılmış olacağını hiç düşünememişti. Yüksek ve dolgun raflar dolusu büyük ciltler ona yetersizliğini gösterdi ama aynı zamanda onu harekete geçirdi. Beyninin enerjisi için iş işte buradaydı. Matematik bölümünde trigonometre üzerine kitaplar buldu ve anlamsız formüllerle işaretleri süzerek sayfalara karıştırdı. Martin İngilizce okuyabilirdi ama burada gördüğü yabancı bir dildi. Norman ve Arthur bu dili biliyorlardı. Onları bu konuda konuşurken dinlemişti ve onlar kızın kardeşleriydiler. Martin o bölümü umutsuzluk içinde terk etti. Kitaplar her yandan onun üzerine baskı yapıyor ve onu eziyorlar gibi göründü ona. İnsan bilgisinin bulgularının böylesine büyük bir çokluğa ulaştığını hiçbir zaman düşünememişti bile. Korkmuştu. Onun beyni bütün bunların üstesinden nasıl gelecekti? Daha sonra onları öğrenen başkalarının birçok kimsenin olduğunu hatırladı ve tutkuyla fısıldayarak başkalarınınkinin yapmış olduğunu, kendi beyninin de yapabileceğini yeminler ederek büyük ant içti. Ve akıl dolu rafları süzerken bunalım ve coşku arasında gidip gelerek böylece dolaşmaya devam etti. Çeşitli kitaplar bölümünün bir yerinde Nori Zepitom'a rastladı. Sayfalarını saygıyla çevirdi, bir bakıma tanıdık bir dil konuşuyordu. O ve kendisi, ikisi de denizle ilişkiliydiler. Sonra bir Bowditch ve Leckie LaMarshall'ın kitaplarını buldu. İşte gemicilik öğrenilebilirdi. İçkiyi bırakacak, çalışacak ve bir kaptan olacaktı. O anda Ruth'a çok yakın göründü. Bir kaptan olarak onunla evlenebilirdi, eğer Ruth onu isterse. Ve eğer Ruth onu istemezse, o zaman onun sayesinde insanlar arasında iyi bir yaşam sürerdi. Her neyse, içkiyi bırakacaktı. Sonra sigortacıları ve gemi sahiplerini hatırladı. Bir kaptanın hizmet etmek zorunda olduğu iki efendi, ikisi de onu ezebilirdi ve ezecekti. Çıkarları taban tabana zıttı. Gözlerini odada gezdirdi ve 10.000 kitabın düşü üzerine göz kapaklarını kapattı. Hayır, ona başka deniz işi yoktu. Tüm o kitapların zenginliğinde güç vardı ve eğer o büyük şeyler yapacaksa onları karada yapmalıydı. Ayrıca kaptanların eşlerini denize, yanlarına almalarına izin verilmiyordu. Öğlen oldu, öğleden sonra oldu. O yemeği unuttu ve kariyere ek olarak görgü üzerine kitaplar aramayı sürdürdü. Kendi kendine şu biçimde formüle ettiği basit ve çok somut bir sorunla canı sıkkındı. Genç bir bayanla tanışırsan ve o onu aramanı söylerse onu ne kadar kısa bir sürede arayabilirsin? Ama doğru rafı bulduğu zaman cevap için boşuna arandı. Görgünün uçsuz bucaksız yapısı karşısında dehşete kapıldı ve kibar toplumun kişileri arasında kartvizit kullanımının labirentlerinde kendini yitirdi. Araştırmasını bıraktı. Kibar olmanın bir insanın tüm zamanını alacağını ve nasıl kibar olunacağını öğreneceği bir ön yaşam yaşaması gerektiğini öğrenmişti. İstediğinizi bulabildiniz mi? Ayrılırken masadaki adam sordu. Evet efendim diye cevapladı. İyi bir kütüphaneniz var. Adam başıyla onayladı. Sizi burada sık sık görmekten memnun olacağız. Denizci misiniz? Evet efendim diye cevapladı. Ve yine geleceğim. Merdivenlerden inerken kendi kendine sordu. Şimdi o sorunun cevabını nasıl bilecekti? Ve kendini düşüncelerinde unutup sallantılı yürüyüşü incelikle geri gelene kadar yolda ilk blok boyunca dimdik katı ve biçimsiz bir biçimde yürüdü. 6. Açlığa benzer korkunç bir huzursuzluk Martin Eden'ı sarmıştı. Yaşamını ince elleriyle bir devin kavrayışıyla kavramış olan o kızı görmek için ölesiye açlık duyuyordu. Onu aramak için gerekli gücü kendisine veremiyordu. Onu çok erken aramış olmaktan, böylece görgü denen korkunç şeyin korkunç bir çiğnenmesiyle suçlu olmaktan korkuyordu. Auckland ve Berkeley kütüphanelerinde uzun saatler harcadı, kendisi, kız kardeşleri Gertrude ve Marion ile Jim için üyelik başvuru formları doldurdu. Bu iş için Jim'in onayı birçok bardak bira karşılığında elde edildi. Kitap almasını sağlayan 4 üyelik kartıyla hizmetçi odasının gazını geç saatlere kadar yaktı ve bunun için Mr. Higginbottom ona haftada 50 sent ödettirdi. Okuduğu birçok kitap huzursuzluğunu arttırmaktan başka bir şey yapmadı. Her kitabın her sayfası bilgi ülkesine bir gözetleme deliğiydi. Okudukları açlığını besledi ve arttırdı. Aynı zamanda nereden başlayacağını bilmiyor ve sürekli olarak hazırlıksızlığının acısını çekiyordu. Her okunun biliyor olmasının beklendiği, açıkça görebildiği en genel bilgileri o bilmiyordu. Aynı şey okuduğu, onu zevkten çıldırtan şiirler içinde geçerdi. Rut'un ona verdiği ciltteki Swinburne'den daha birçok şiir okudu. Dolores'i bütünüyle anladı ama kuşkusuz Rut'un onu anlamadığı sonucuna vardı. Onun yaşadığı gibi aranmış bir yaşam yaşayarak bu nasıl olabilirdi? Daha sonra Kipling'in şiirleriyle şansını denedi. Tanıdık şeyleri saran oynaklık, canlılık ve çekicilik onu sürükleyip götürdü. Adamın yaşamla duygudaşlığı ve keskin psikolojisi onu şaşkınlığa düşürdü. Psikoloji Martin'in konuşma dilinde yeni bir sözcüktü. Bir sözcük satın aldı ki bu davranış onun parasını azaltarak daha çok kazanmak için denize açılmak zorunda olacağı günü yaklaştırdı. Bu aynı zamanda o parayı kira olarak almayı tercih edecek olan Mr. Higginbottom'u öfkelendirdi. Rut'un yaşadığı çevrenin yakınına gündüz gitmeye cesaret edemedi. Ama gece onu Morse'ların evinin çevresinde bir hırsız gibi saklanırken, pencerelere kaçamak bakışlar atarak onu barındıran duvarları severken buldu. Birçok kez kardeşleriyle karşılaşmaktan az farkla kurtuldu. Bir kez Mr. Morse'un arkasından kente sürüklendi ve aydınlatılmış caddelerde onun yüzünü inceledi. Bütün bu süre boyunca ansızın onu tehdit edecek bir ölüm tehlikesi bekledi ki fırlasın ve kızın babasını kurtarsın. Başka bir gece nöbeti bir ikinci kat penceresinden Rut'un görünüşü ile ödüllendirildi. Onun yalnızca başını ve omuzlarını gördü ve aynanın karşısında saçını düzeltirken kolları yükseldi. Bu bir an içindi ama onun için uzun bir andı. Bu sürede kanı şaraba dönüştü ve damarlarında şakıdı. Sonra kız gölgeye çekildi ama bu onun odasıydı ve öğrenmişti. Ondan sonra sık sık yolun karşı kenarında karanlık bir ağacın altında saklanarak ve sayısız sigara içerek oralarda başıboş dolaştı. Bir öğleden sonra annesini bankadan çıkarken gördü ve bunu Rut'un ondan ayıran olağanüstü uzaklığın bir diğer kanıtı olarak kabul etti. O bankalarla iş yapan sınıftandı. Kendisi yaşamında hiçbir zaman bir bankanın içinde bulunmamıştı ve bu tür kurumlara yalnızca çok zenginler ve çok güçlüler tarafından sık sık gidildiği gibi bir düşünceye sahipti. Bir bakıma moral bir devrim geçiriyordu. Kızın temizliği ve saflığı onu etkilemişti ve o şimdi varlığında temiz olmak için haykıran bir gereksinim duyuyordu. Eğer onunla aynı havayı solumaya değer olacaksa öyle olmalıydı. Dişlerini fırçaladı ve bir eczane vitrininde bir tırnak fırçası görüp neye yaradığını sezene kadar ellerini mutfak temizlik fırçasıyla fırçaladı. Fırçayı alırken tezgahtar tırnaklarına baktı ve bir tırnak törpüsü tavsiye etti ve böylece ek bir tuvalet malzemesi sahibi oldu. Kütüphanede beden bakımı üzerine bir kitaba rastladı. Jim'in hayretine ve bu tür fazladan para alıp almamayı ciddiyetle düşünen Mr. Higginbottom'un şaşkınlığına karşın her sabah soğuk suyla banyo yapmak isteği hemen gelişti. Diğer bir adım ütülü pantolon yönündeydi. Şimdi bu konularda Martin'in gözü açılmıştı. İşçi sınıfının giydiği dizleri torbalanmış pantolonlarla işçi sınıfının üzerindeki kimselerin giydiği dizinden ayağına kadar düz çizgili olanlar arasındaki ayrıma çabucak dikkat etti. Aynı zamanda bunun nedenini de öğrendi ve bir ütü ve ütü tahtası arayışı içinde kız kardeşinin mutfağını işgal etti. İlk kez şanssızlıklara uğradı. Bir pantolonu onarılmaz biçimde yaktı ve diğerini satın aldı. Bu harcama da denize gitmek zorunda olacağı günü yakınlaştırdı. Fakat reform yalnızca dış görünüşten daha derinlere gitti. Hala sigara içiyordu ama artık içki içmedi. O zamana kadar içki içmek ona erkekler için yapılması uygun bir şey olarak görünmüştü ve kendisi sızmadan pek çok kimseyi sızdırmasını sağlayan içkiye dayanıklılığı ile gururlanırdı. Ne zaman bir gemi arkadaşına rastlasa ki San Francisco'da bunlar pek çoktu, onları dışarı davet eder ve onlar tarafından davet edilirdi ama kendisi için ya kök birası ya zencefilli gazoz söyler ve iyi niyetle onların saçmalarına katlanırdı. Ve onlar aşırı duygusallıkla öfke nöbeti geçirirken içlerindeki hayvanın yükselip onlara egemen oluşunu izleyerek ve artık onlar gibi olmadığı için Tanrı'ya şükrederek onları incelerdi. Onların unutmaları gereken sınırlanmışlıkları vardı ve sarhoş oldukları zaman sönük aptal ruhları tanrılarınki gibi olurdu ve her biri sarhoş isteklerinin cennetinde hükmederdi. Martin'de sert içki gereksinimi kaybolmuştu. O yeni ve çok daha derin şeylerle, onu aşkla yakan Ruth'la, yüksek ve ebedi yaşamın anlık görünümleriyle, beyninin sayısız istek kurçuğunu kemirtiren kitaplarla, ona eskiden olduğundan da üstün bir sağlık veren ve tüm bedenini fiziksel iyilikle şakıtan, yeni elde ettiği kişisel temizlik duygusu ile sarhoştu. Bir gece kör şans denk gelir de ona rastlayabilir diye tiyatroya gitti ve gerçekten ikinci balkondan onu gördü. Yanında Arthur ve futbolcu saçlı, gözlüklü bir yabancı ile birlikte aşağıda salondaki yerlerine gelirlerken onu gördü. Yabancının görünüşü içinde bir anlık bir kuruntu ve kıskançlık kamçıladı. Kızın orkestra çevresindeki yerine alışını gördü ve o gece ondan uzaktan belirsiz bir çift zarif beyaz omuz ve solgun bir altın saç yığınından başka pek az şey gördü. Ama gören ve zaman zaman çevresine göz atan başkaları da vardı. Ön sırada bir düzine koltuk, öteden geriye bakan ve atılgan gözlerle ona bakıp gülümseyen iki kız gördü. Her zaman kolay ilişki kurardı. Terslemek onun doğasında yoktu. Eskiden gülümseyerek karşılık verir ve daha ileri gider gülümseyerek yüreklendirirdi. Ama şimdi durum farklıydı. Karşılık olarak gülümsedi, sonra başka yöne baktı ve bir daha isteyerek onlara bakmadı. Ama birçok kez iki kızın varlığını unutarak gözleri onların gülümsemesini yakaladı. Bir günde ne kendini yeniden oluşturabilir ne de doğasının gerçek inceliğini çiğneyebilirdi. Böylece o anlarda kızlara sıcak, insancı bir dostlukla gülümsedi. Bu onun için yeni bir şey değildi. Biliyordu ki onlar ellerini ona kadınca uzatıyorlardı. Ama şimdi durum farklıydı. Çok aşağıda orada, orkestra çevresinde tüm dünyadaki tek kadın vardı. O, kendi sınıfındaki bu iki kızdan öylesine farklı, öylesine korkunç bir biçimde farklıydı ki onlar için yalnızca acıma ve huzur duyabilirdi. Yüreğinde onun iyilik ve ihtişamına, onların da azıcık sahip olabilmeleri isteği vardı ama onları kendisine uzanışları nedeniyle asla incitemezdi. Kızların ona ellerini uzatmalarından gururlanmadı. Dahası, buna olanak veren alçak gönüllülüğü nedeniyle hafif bir utanç duydu. Biliyordu ki Ruth'un sınıfından olsaydı bu kızlardan herhangi bir yaklaşım olmayacaktı ve onların her bakışında kendi sınıfının ellerinin onu aşağıda tutmak için sıkıca kavradığını duydu. Onu dışarı çıkarken görmek niyetiyle son sahnede perde kapanmadan yerinden kalktı. Her zaman birçok adam dışarıda kaldırımda duruyor olurdu ve o kasketini gözlerinin üzerine indirebilir ve onun görmemesi için kendini bir başkasının omuzu gerisine saklayabilirdi. Kalabalığın başında tiyatrodan çıktı ama kaldırım kenarında durumunu yeni almıştı ki iki kız belirdiler. Onu aradıklarını biliyordu ve bir an için ondaki kadınları çeken şeye lanet edebilirdi. Kaldırım boyunca yaklaşırlarken kaldırım taşına gelişi güzel yakınlaşmaları onun keşfinin haberini verdi. Onun hizasına geldiklerinde yoğun kalabalık içinde yavaşlamışlardı. Birisi onu sürtünerek geçti ve açıktı ki onu ilk kez fark etti. Esmer ince bir kızdı, küstah kara gözlü ama onlar Martin'e gülümsediler ve o da gülümseyerek karşıladı. Merhaba, dedi. Bu kendiliğinden olmuştu. İlk tanışmaların benzer durumlarında önceden öylesine sık söylemişti ki bunu, ayrıca daha azını yapamazdı. Doğasındaki büyük hoşgörü ve anlayış daha azını yapmasına izin vermezdi. Kara gözlü kız selam olarak ve zevkle gülümsedi ve kol kola olduğu arkadaşı kıkırdayarak duraklar gibi yaparken o da durur gibi oldu. Martin çabucak düşündü. Ruth'un dışarı çıkıp onu orada onlarla konuşurken görmesi asla olamazdı. Doğal, oldukça rahat bir davranışla kara gözlü olanın yanına kaydı ve onunla birlikte yürüdü. Ondan yana hiçbir beceriksizlik ve tutukluk yoktu. Burada kendi dünyasındaydı ve o tür hızlı gelişen ilişkilerde, tanışma öncesindeki şakalarda argo ve keskin tavırlı diklenmelerle görkemli bir biçimde kendi benliğini buldu. İnsan kalabalığının ileriye doğru aktığı köşede yan sokağa doğru yönelmeye başladı. Ama kara gözlü kız kolunu tuttu, onu izleyerek ve arkadaşını arkasından sürükleyerek bağırdı. Dur bakalım Bill, acelen mi? Bu kadar ansızın bizi böyle silkelemeyeceksin ya. Gülerek durdu ve yüzünü onlara döndü. Omuzlarının üzerinden yol lambalarının altından geçip giden kalabalığı görebiliyordu. Onun durduğu yer o kadar aydınlık değildi ve yanından geçerken görünmeden onu görebilecekti. O kesinlikle geçecekti çünkü evine giden yol buydu.